Ayrım 76.
Sayfa 218. Taşeronlaşma. Taşeronlaştırma, bir iş yerinde üretilen mal ve hizmetlerin belli bir iş sözleşmesi karşılığında alt işverenlere verilmesidir. Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2008 tarihli Alt İşveren Yönetmeliğinin 3. maddesine göre alt işveren tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Bir işverenden iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. Diğer bir ifadeyle, alt işveren bir iş yerinde sözleşmeyle tanımlanmış olan belli bir iş ve hizmeti işveren adına yapan kişidir. Bir işverenin kendisinin yaptığı işi bir başka işverene devretmesi iki türlü olabilir. Bunlardan birincisi, asıl işverenden işi alan alt işverenler, yani taşeronlar, sözleşmede belirtilen işi kendi iş yerinde yapabilir. Bu tür işlerde genellikle malzeme ve gerekli ham madde asıl işveren tarafından sağlanır. Alt işveren, asıl işverenin talep ettiği ürünleri kendi iş yerinde imal eder ve asıl işverene teslim eder. Asıl işveren ile alt işveren arasında üretime dayalı bu tür ilişkilere fason üretim adı da verilmektedir. Asıl işveren ile alt işveren arasındaki ikinci tür ilişkide ise üretim aslı işverenin kendi iş yerinde gerçekleştirilir. Bu bir üretim ve istihdam sözleşmesidir. Bu sözleşmeyle asıl işveren kendi iş yerindeki üretim ve üretim dışı bazı bölümleri alt işverene devreder. Alt işveren sözleşmede belirtilen işleri kendisinin kısa süreli ve sözleşmeli olarak istihdam ettiği işçilerle yapar. Alt işverenin bir diğer adı ise taşerondur. Taşeron işverenin istihdam ettiği işçiye de taşeron işçi denir. Çalışma yaşamında daha çok taşeronlaştırma ya da taşeron sistemi olarak adlandırılan bu çalışma biçimi Türkiye'de oldukça yaygın olarak görülmektedir. Özel kuruluşlar kadar kamu kurumları da belli mal ve hizmetlerin yapımını taşeronlara devretmektedir. Taşeronlaştırma ile birlikte bir iş yerinde birden fazla çalışma biçimi bir arada görülebilmektedir. Örneğin bugün Türkiye'de birçok iş yerinde bizzat işveren tarafından istihdam edilen sendikalı ve kadrolu işçilerin yanında taşeron işçiler de çalıştırılmaktadır. Bu taşeron işçiler sendikalı ve kadrolu işçilerden farklı olarak alt işveren, yani taşeron işveren tarafından istihdam edilmekte ve genellikle çok daha ağır işleri yapmak zorunda kalmaktadır. Taşeron işçiler genellikle kısa süreli, sözleşmeli, asgari ücretli ve sosyal güvencesiz olarak istihdam edilmektedir. Bugün Türkiye'de taşeron sistemi o kadar yaygınlaşmıştır ki taşeron işçilerin sayısı birçok iş yerinde sendikalı ve kadrolu işçilerin sayısını aşmıştır. Otomotivden tekstile, belediyelerin temizlik işlerinden özel ve kamu kurum kuruluşlarının çevre, özel güvenlik, nakliye ve yemekhanelere kadar çok sayıda üretim ve hizmet birimleri taşeronlaştırılmıştır. Kitap, taşeronlaşmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Yıldırım Koç'un Taşeronluk ve Fason Üretim, Sorunlar, Çözümler kitabına başvurabilirsiniz. 2001 Türk İş Eğitim Yayınları. İşverenler açısından taşeronlaştırma, iş gücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi açısından son derece önemli bir istihdam stratejisidir. 2003 yılında yürürlüğe giren iş yasası sayesinde taşeron sisteminin yasal zemini de oluşturulmuştur. Bu sayede işverenler yüksek maliyeti olan sendikalı ve kadrolu iş gücü istihdamı yerine taşeron sistemini tercih etmektedirler. Taşeron sistemi sayesinde işverenler hem iş gücü maliyetini azaltmakta hem de çalışanlar ile ilgili birçok yasal sorumluluğu alt işverene aktarabilmektedir. Taşeron sistemi ile birlikte sigorta primlerinin ödenmesi, kıdem tazminatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sağlık, işten çıkarma tazminatı ve benzeri sorumluluklar alt işverene aktarılmaktadır. Çalışanların bir iş yerinde işverenin anlaştığı bir alt işveren olan taşeron tarafından istihdam edilmesi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. İş güvencesinden yoksun olma, düşük ücretli çalışma, sendikasız çalışma, iş yoğunluğu, stres, düzensiz çalışma, zorunlu mesaiye kalma, daha uzun süre çalışma, geçici çalışma, kıdem tazminatından yararlanamama ve benzeri sorunlar bunların başında gelmektedir. Ayrıca bir iş yerinde alt işveren tarafından istihdam edilen taşeron işçilerin varlığı, aynı iş yerinde bulunan kadrolu ve sendikalı çalışanların iş güvencesini ve üyesi oldukları sendikanın işverenli olan pazarlık gücünü tehdit edebilmektedir. Türkiye'de taşeron sisteminin yaygın olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri kısaca belirtmek gerekirse, kırdan kente doğru yaşanan yoğun göç, vasıfsız ve eğitim iş gücü sayısının her geçen gün artması, kentlerde işsizlik oranının çok yüksek olması, iş gücü maliyetlerini düşürmek amacıyla firmaların çeşitli üretim ve hizmet birimlerini alt işverenlere vermeleri, firmaların sendikasız ve örgütsüz iş gücünü çalıştırmayı tercih etmesi, 2003'te yürürlüğe giren yeni iş yasasının taşeron iş gücü istihdamını kolaylaştırması, iç ve dış piyasalardaki aşırı rekabet ortamının firmaları başta taşeron istihdamı olmak üzere geçici ve düzensiz iş gücü istihdamına yöneltmesi. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bugün Türkiye'de taşeron iş gücü istihdamı sürekli olarak yaygınlaşmaktadır. Taşeron sisteminin yaygınlaşması ise çalışan yoksulların sayısının artması anlamına gelmektedir. Çalışan yoksulların sayısının artması ise ekonomik büyüme ve refahtan çalışanların yeterince pay alamaması demektir. Bu nedenle Türkiye'de çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisinin taşeronlaşma olduğunu söylemek hiç de abartılı bir ifade olmayacaktır. Tam zamanlı bir işte ücretli olarak istihdam edildikleri halde elde ettikleri ücretle asgari geçim şartlarını sağlayamayanlar, çalışan yoksullar olarak adlandırılmaktadır. Ayrımcılık. Ayrımcılık toplumsal yaşamımızın birçok alanında olduğu gibi çalışma yaşamında da karşımıza çıkmaktadır. Her toplum farklı gruplardan oluşur. Bu farklılıklar sosyal, kültürel, dinsel, siyasal, cinsiyetçi ve ekonomik özelliklerden kaynaklanabilir. Bu gruplardan bir bölümü kendini diğerlerinden daha dezavantajlı bir durumda bulabilir. Özellikle çalışma yaşamındaki bireylerin bir bölümü işsiz olsun veya olmasın, bağlı bulundukları grupların sosyal ve kültürel mağduriyetlerini, aşağılanmalarını ve dışlanmışlıklarını yaşayabilmektedir. Örneğin engelliler ve eski hükümlüler çalışma yaşamında birçok mağduriyetle karşı karşıyadır. Özellikle iş arama sürecinde engelliler ve eski mahkumlar toplumun diğer üyelerine göre dışlanma, hor görülme, dikkate alınmama, küçümsenme ve benzeri çok büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Türkiye'de engelliler ve hükümlülerin en büyük problemi işsizliktir. Engelliler ve hükümlüler iş bulsalar dahi çalıştıkları iş yerlerinde diğer çalışanlara göre birçok güçlükle mücadele etmek durumundadır. Örneğin birçok iş yerinde insanlar eski mahkumlara potansiyel bir suçlu gibi yaklaşabilmektedir. Eski mahkumlara yönelik ön yargılar belli bir süreç sonunda dışlanmayı da beraberinde getirmektedir. Diğer yandan engelli çalışanların iş yerinin kendilerine uygun hale getirilmesi ile ilgili taleplerinin işverence pek sıcak karşılanmaması ve kimi çalışanların engelli çalışanlara yönelik alaycı tutum ve davranışları, çalışma yaşamında karşılaşılan ayrımcılıkların boyutunun ne kadar büyük boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'de 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasasının 30. maddesine göre, işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde bakanlar kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı terörle mücadele kanununun ek birinci maddesinin B fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı %6'dır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz. Yine aynı şekilde 4857 sayılı iş yasasının 101. maddesine göre ise ilgili yasanın 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 TL para cezası verilmesini hükme bağlamıştır. Türkiye Sakatlar Derneği'nin yani TSD 2006 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29'dur. TSD 2006 yılı. TSD'nin yani Türkiye Sakatlar Derneği'nin özürlülerin iş gücüne katılmaları ile ilgili verilerine bakıldığında ise engellilerin yaklaşık %78'inin iş gücüne dahil olmadığı görülmektedir. Çalışmaya hazır engelli iş gücünün oranı ise %22'dir. Ancak çalışmaya hazır durumdaki engelli iş gücünün yalnızca %20'si istihdam edilmektedir. Diğer bir ifadeyle her 100 engelliden 78'i iş gücüne katılmamakta ve çalışmaya hazır ve istekli durumdaki 22 engelliden sadece 4,4'ü istihdam edilmektedir. Diğer bir ifadeyle her 100 engelliden yalnızca 4,4'ü bir ücret karşılığı çalışabilmektedir. Çalışma yaşamı açısından bakıldığında engelliler için en büyük problemin işsizlik olduğu açıkça görülmektedir. Çalışma yaşamında ayrımcılığın bir diğer boyutu ise kadınlara yönelik ayrımcılıktır. Çünkü kadınlar çalışma yaşamında erkeklere göre çok daha büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu güçlüklerin başında erkek egemen sosyal ve kültürel değerler gelmektedir. Çalışma yaşamına katılmak isteyen kadın iş gücünün önemli bir bölümü erkek egemen toplumsal norm ve değerlerin kısıtlamalarıyla mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar. Birçok kadın bu engelleri aşamadığı için ücretli iş gücüne katılamamakta ve ücretsiz aile işçisi olarak tanımlayabileceğimiz ev kadını olma seçeneğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan çalışma yaşamına katılma şansı yakalayan kadınların önemli bir bölümü daha iş arama aşamasında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu güçlüklerin başında iş arayan kadınların seçeneklerinin genellikle düşük ücretli ve sosyal güvencesi az olan işlerle sınırlı olması gelmektedir. Zira iş gücü piyasasında nitelikli ve kaliteli işlerin çoğunluğu erkekler tarafından işgal edilmiştir. Diğer taraftan eğitimli ve vasıflı olan kadın iş gücü iyi gelir ve kariyer olanaklarına sahip profesyonel bir alanda çalışıyor olsa bile erkeklerle eşit koşullarda rekabet edebildiği söylenemez. Kadının duygusallığı erkeklere göre daha zayıf olduğu, otorite kullanmada yetersizliği, dayanıksız ve güçsüz olabileceği gibi bazı erkek egemen ön yargılar sonucu profesyonel mesleklerdeki kadınlar bile belirli mevkilere terfi etmede ve kariyer basamaklarını tırmanmada erkeklerin gerisinde kalabilmektedir. Kaldı ki kariyer sahibi kadınların evlenmeleri durumunda genellikle onların omuzlarına yüklenen ev sorumlulukları, kadınların işine yönelik zamanını ve enerjisini azaltabilmektedir. Bu sürece kadının doğum iznine ayrılması gibi kadınlık sorumlulukları eklemlendiğinde kadınların erkeklerle eşit koşullarda rekabet edemeyeceği son derece açıktır. Çalışma yaşamında kadının karşılaştığı ayrımcılık yalnızca iş arama ve istihdam süreçleriyle sınırlı değildir. İş yerinde kadına yönelik cinsel taciz, hor görülme, alay edilme, psikolojik baskı ve benzeri sorunlar zaman zaman görülebilmektedir. Kimi iş yerlerinde erkeklerle aynı işi yapan kadınlar aynı ücreti alamamaktadır. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni iş yasasında eşit işe eşit ücret ilkesi 5. maddenin 1 ve 4. fıkralarında açıkça ifade edilmiştir. Örneğin ilgili maddenin 4. fıkrasında aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz hükmü yer almaktadır. Ancak yapılan çalışmalar ücret eşitsizliği ile ilgili mevcut sorunların halen devam ettiğini göstermektedir.